Ayrım 2.
Zavallı çocuk çok hastaydı. Üstü başı da perişan bir haldeydi. Konsolosluktaki ilgili kişi Cenova Konsolosluğuna bir mektup yazıp çocuğun ailesine teslim edilmesi gerektiğini bildirmiş. Daha sonra da çocuğu ülkesine göndermek için bir gemiye bindirmişti. Gemide ona ikinci sınıf bir kamera vermişlerdi. Herkes ona bakıp çeşitli sorular soruyordu. Fakat o hiç kimseye cevap vermiyor ve herkese nefretle bakıyordu. Gemideki üç yolcu ısrarlı sorularıyla çocuğu konuşturmayı başarmışlardı. Sonunda çocuk başından geçen öyküyü anlatmaya başladı. Yolcular İtalyan değildi fakat İtalyanca anlayabiliyorlardı. Biraz merhametlerinden, biraz da içkinin etkisinden olacak, çocuğa bir miktar para verdiler ve çeşitli şakalar yaparak ona başka öyküler de anlattırmaya çalıştılar. Bu sırada bazı kadınlar da çocuğa para yardımında bulundular. Çocuk kendisine verilen her şeye teşekkür ederek bunları cebine indiriyordu. Gözlerinde gülümseyen, sevgi dolu bir ifade vardı artık. Daha sonra odasına çekilip uyumaya çalıştığında bir yandan da başından geçenleri düşünüyordu. Eline geçen birkaç kuruş parayla bir şeyler alıp yiyebilecekti. 2 senedir sürekli kuru ekmek yemek zorunda kalmıştı. Belki de artan parayla kendisine yeni bir ceket bile alabilecekti. Eve gitmeden önce üstündeki paçavralardan kurtulup doğru düzgün bir şeyler giymeliydi. Çünkü ailesi onu perişan bir halde görürse eve almayabilirdi. Kendisine verilen bu paralar onun için büyük bir şanstı. O odasında bunları düşünürken diğer 3 yolcu da öğle yemeği için bir masanın etrafına oturmuş sohbet ediyorlardı. Bir yandan içiyorlar, bir yandan da gizlerinden, gördükleri ülkelerden söz ediyorlardı. Bir ara söz İtalya'dan açıldı. Bir yolcu İtalya'nın otellerinden, diğeri ise demir yollarından şikayet etmeye başladı. Sonra hepsi birlikte her şeyden sızlanmaya başladılar. Yolculardan biri o an Japonya'da olmayı, İtalya'da olmaya tercih edeceğini söyledi. Bir diğeri İtalya'da başka hiçbir yerde olamayacak kadar çok dolandırıcı bulunduğunu belirtti. Üçüncü yolcu ise İtalyan memurlarının okumayı dahi bilmediğini iddia etti. Birinci yolcu İtalyanlar cahil bir millet diye söylendi. İkinci yolcu pasaklılar diye ilave etti. Üçüncü yolcu hırsızlar diye bağıracaktı ki o sözünü bitirmeden kafalarından aşağı bir yığın bozuk para yağmur gibi yağmaya başladı. Üçü de deli gibi yerlerinden fırlayıp yukarı bakarlarken yüzlerine bir avuç dolusu daha para yediler. Padovalı çocuk büyük bir hiddetle "Paralarınızı geri alın, ben asla ülkeme söven kişilerden sadaka almam" diye bağırıyordu. Kasım, bir baca temizleyicisi, bir salı. Dün akşam Silvia'nın öğretmeni Padovalı çocuk öyküsünü merak edip okumak istediğinden öyküyü ona götürmek için yanımızdaki kız okuluna gittim. İçeride 7 kız öğrenci vardı. Okula vardığımda öğrenciler Ölüler Bayramı'ndan dolayı tatile girdikleri için mutlu bir şekilde dışarı çıkıyorlardı. Bir ara gözüm okulun karşısında elinde çuvalı ve kazmasıyla ağlayarak dikilen baca temizleyicisine takıldı. Durumu gören birkaç kız öğrenci ona yaklaşıp neden bu şekilde ağladığını sordular. Fakat o cevap vermedi ve ağlamaya devam etti. Kızlar "Neyin var, neden ağlıyorsun?" diye sorularını tekrarladılar. Baca temizleyicisi küçük çocuk ellerini yüzünden çekip hıçkırarak o gün birkaç evin bacasını temizlediğini, aldığı paraları ise cebine koyduğunu söyledi. Ama sonra paralarını kaybetmişti. Cebi delik olduğundan bütün paralar yere düşüp kaybolmuştu. Çocuk "Eve dönecek param bile kalmadı. Üstelik dönünce patronum kesinlikle beni döver" diye ekledi. Kızlar ona büyük bir ciddiyet ve üzüntüyle bakıyorlardı. Çocuğun ağlamasını duyan diğer kızlar da onun yanına geldiler. Kızlardan biri çantasından biraz para çıkararak "Benim sadece bu kadar param var" dedi ve herkese bir iyilik yapmaya davet etti. Kırmızı elbiseli bir başka kız da çantasından biraz bozuk para çıkarıp çocuğa uzattı. Böylece çocuğun kaybettiği parayı aralarında toplamaya çalıştılar. Paranın yarısı toplanmıştı. Kalabalığın arasında bulunan iyi giyimli, öğretmeni andıran bir kız da para verince pek fazla eksik kalmamıştı. Etrafta toplanan öğrencilerden biri, "İşte 4. sınıflar da çıkıyor, şimdi paranın hepsi toplanır" dedi. Gerçekten de 4. sınıftaki çocukların yardımıyla toplanan para çocuğun kaybettiği miktarı geçmişti bile. Kalabalığın arasında dolaşan birkaç küçük çocuk da oradaki insanlara çiçek demeti satıp baca temizleyicisi çocuğa yardım etmek istiyorlardı. O sırada Hadem'e "Müdire Hanım geliyor" diye bağırdı. Bütün öğrenciler çil yavrusu gibi dağıldılar. Kalabalık dağılınca kaldırımın kenarında yalnızca bir taraftan gözlerini silip diğer taraftan da mutlulukla gülümseyen çocuk kalmıştı. Çocuğun elinde, cebinde, şapkasında bir sürü çiçek vardı. Ayağının kenarında da yere düşmüş bir sürü çiçek demeti göze çarpıyordu. Ölüler Bayramı 2. Çarşamba. Bugün Ölüler Bayramı. Bugün hangi ölüleri saygıyla anmalıyız biliyor musun Enrico? Sizin için, çocuklar ve bebekler için ölen bütün herkesi anmalıyız. Her gün birçok kişi ölüyor. Dünyada çocuklarını beslemek için işlerinde kendini yıpratan ve hatta bazen suç bile işleyen anne ve babaların olduğu hiç aklına geldi mi? Kötü yola düşmüş çocuğu için üzülüp kalbine bıçak saplayan, oğlunu kaybetmenin üzüntüsüyle acısından kahrolup ölen anne ve babaları hiç düşündün mü? Bugün bütün bu ölenleri düşün, olur mu Enrico? Gencecik yaşta okuldan yorgunluktan yıpranan, içleri çocuk sevgisiyle dolu olan öğretmenleri düşün. Amansız hastalıklardan ölen, öğrencileri iyileştirmek için ölüme meydan okuyan doktorları düşün. Kazalarda, yangınlarda, kıtlıkta, bir korku anında ölen insanları hatırla. Dünyada ölen bir sürü kişi var Enrico. Birçok mezarlık öğrencilere barış ve sevgi aşılamış ölülerle dolu. 20 yaşındaki gelinler, kuvvetli erkekler, 80'lik dedeler, gençler, kahraman şehitler. Bugün bütün bu ölenleri şükranla an. Böylece senin iyiliğini isteyenlere ve senin için yorulanlara karşı daha da sevgi dolu olursun. Ve sevgili oğlum, henüz bir yakınını kaybetmediğin için çok şanslısın. Anne. Arkadaşım Garone. 4 Cuma. Tatilin 2 gün sürmesine karşı sanki Garone'yi daha uzun süredir görmemişim gibi geldi. Onu tanıdıkça daha çok seviyorum ve onun iyiliğini istiyorum. Ne zaman büyüklerden biri küçük bir çocuğa elini kaldıracak olsa, çocuk hemen Garone'ye bağırıp yardım ister. Böylece büyük çocuklar ona vurmaktan vazgeçerler. Garone'nin babası demir yollarında makinistlik yapıyor. Garone ağır bir hastalık geçirdiği için okula 2 yıl geç başlamış. Sınıfın en uzunlu ve en kuvvetlisi. Tek eliyle bile bir sırayı havaya kaldırabilir ve her zaman yemek yer. Onun çok iyi kalpli biri olduğunu söyleyebilirim. Kim ondan kalem, silgi, kağıt, çakı gibi şeyler istese bunları ona hiç düşünmeden verir. Okulda pek konuşmaz ve gülmez. Okul sıraları ona çok dar geldiği için kamburu çıkık, başı omuzlarının arasına girmiş bir şekilde hareketsizce oturur. Ona doğru döndüğüm zaman yarı kapalı gözlerle gülüp "Biz arkadaşız öyle değil mi Enrico?" der gibi bana bakar. Garone kendisine dar ve kısa gelen ceketi, pantolonu, başında doğru düzgün durmayan şapkası, kırpılmış saçları, büyük ayakkabıları ve bir kuyruk kadar uzun kravatı ile beni her zaman güldürür. Sevgili Garone'ye sempati duymak için onun yüzüne bakmak yeterlidir. Sınıftaki küçük çocuklar hep ona yakın oturmak isterler. Aritmetiği çok iyidir. Kitaplarını üst üste koyup kırmızı bir kayışla bağlayarak taşır. Belinde geçen sene atış alanında bulduğu sapı sedef kakmalı bir bıçak taşır. Bir gün bu bıçakla oynarken parmağını kemiğine kadar derin bir şekilde kesmiş. Fakat olayı okulda kimse görmemiş. O da bunu meraktan ölmesinler diye ailesine bile anlatmamış. Garone şakanın her türlüsünü kaldırır. Ancak ne zaman birileri ona söylediklerin doğru değil dese çok sinirlenir. Gözlerinden ateşler çıkar ve sırayı parçalayacakmışçasına yumruklar. Garone cumartesi sabahı parası olmadığı için defter alamayan bir çocuğa cebinden para vermiş. Şimdi ise anneler gününde annesine vermek üzere 8 sayfalık kenarları süslü bir mektup yazmakla meşgul. Annesi de Garone gibi sempatik ve şişman bir insan. Öğretmen Garone'nin yanından her geçişinde sanki bir boğayı okşuyormuşçasına onun sırtını sıvazlar. Ben Garone'nin iyiliğini istiyorum. Onun kocaman elini sıktığım zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Eminim o bir arkadaşını kurtarmak için kendini hiç düşünmeden tehlikeye atar. Onun o kalın sesi bile altın gibi iyi kalbinden geliyor. Bir kömürcü ve bir beyefendi. 7 Pazartesi. Carlo Nobis dün akşam Garone'ye Betty hakkında bir şeyler söylemişti. Garone ağzı son derece sıkı biridir ve çok iyi sır saklar. Carlo Nobis'in çok kibirli olduğunu söyleyebilirim. Carlo'nun çok zengin bir beyefendi olan babası uzun boyu, koyu renk sakalı, ciddi tavırlarıyla dikkat çeker ve her zaman oğlunu okula getirir. Dün sabah Carlo Betty ile bir kavgaya tutuştu. Betty okulun en küçük öğrencilerinden biridir. Babası kömür madeninde çalışır. Carlo kavga sırasında söyleyecek başka söz bulamayınca Betty'ye "Senin baban zavallı ve fakir" diye bağırdı. Betty kulaklarına kadar kızardıysa da hiçbir şey söyleyemedi. Gözleri yaşlı bir şekilde eve dönüp bütün olan biteni babasına anlatmış. Bunun üzerine eli yüzü kömürden simsiyah olan babası öğleden sonra bu olayı öğretmene bildirmek üzere okula geldi. O sınıfta öğretmene şikayetini anlatırken oğlunun paltosunu çıkarmakta olan Nobis'in babası kendi isminden söz edildiğini duyunca içeri girdi ve kendisine açıklamada bulunulmasını istedi. Öğretmen Carlo'nun babasına "Sizin oğlunuz gördüğünüz bu işçinin oğluna senin baban zavallı ve fakir" diye bağırmış dedi. Nobis'in babası kaşlarını çattı, kıpkırmızı kesilmişti. Oğluna dönüp böyle bir şey söyledin mi diye sordu. Oğlu bu soruya cevap veremedi. Bunun üzerine babası Carlo'yu kolundan tutup Betty'nin karşısına dikti ve ondan hemen özür dilemesini istedi. Kömür işçisi olan Betty'nin babası bu olaya müdahale etmek istediyse de Carlo'nun babası onu dinlemedi ve oğlunun şu sözleri tekrar etmesini istedi. Baban hakkında söylediğim sözlerden çok pişmanım. Babam senin babanın elini sıkmaktan onur duyar. Bunları söylerken Carlo'nun sesi titriyordu. Böylece Carlo'nun babası kömür işçisine elini uzattı ve kendisine uzanan eli kuvvetle sıktı. Ardından oğlunu Betty ile barıştırıp onlardan hemen birbirlerine sarılmalarını istedi. Sonra da öğretmeni lütfen bu iki öğrenciyi yan yana oturtabilir misiniz diye ricada bulundu. Öğretmen hemen bu isteği yerine getirdi. Bunun üzerine Nobis'in babası selam verip sınıftan çıktı. Kömür işçisi bir an için düşünceye daldı. Sonra Carlo Nobis'e yanaşıp ona bir şeyler söylemek istedi. Ancak hiçbir şey söyleyemedi. Elini uzatıp çocuğun başını okşamak istedi ama bunu da yapamadı. Dışarı çıkarken geri dönüp bir kez daha çocuklara baktı ve sonra gözden kayboldu. Öğretmen sınıfa bu gördüklerinizi hiç unutmayın çocuklar olur mu dedi. Bu olay yılın en güzel dersiydi. Kardeşimin öğretmeni. 10 Perşembe. Kömür işçisinin oğlu olan Betty aynı zamanda kardeşimin de sınıf arkadaşı. Bugün onların öğretmeni Bay Delcati kardeşimi hasta yatağında ziyaret etmek üzere bize geldi ve Betty'nin ailesi hakkında başından geçen çok komik bir olayı anlattı. Öğretmen bir gün Betty'nin boynuna başarısından dolayı bir başarı madalyası takmış. Oğlunun bu durumuna çok sevinen anne minnetlerini sunmak amacıyla öğretmene bir kova kömür götürmüş. Ancak öğretmen bunu reddedince kadıncağız çok alınmış ve ağlamaklı bir şekilde eve dönmüş. Bir diğer öğrencinin velisi de teşekkür etmek için öğretmene bir demet çiçek götürmüş. Ama çiçeklerin arasında bir miktar para da varmış. Öğretmenin anlattıkları hepimizi çok güldürdü. Böylece kardeşim de gün boyunca içmediği ilaçlarını sonunda içti. Küçük sınıftaki öğrencilerle bütün gün uğraşmak gerçekten de çok zor bir işti. Harfleri okuyamazlar, sıranın altında ayakkabılarını kaybederler, tükenmez kalemle yüzlerini çizerler ve çizgili defter yerine kareli defter aldıkları için de ağlarlar. Bir sınıfta okuma yazma bilmeyen birbirinden yaramaz 50 çocukla uğraşmak çok zor bir iş olmalı. Bunların çoğu ceplerinde gazoz kapağı, düğme, yolunmuş çimen, tuğla parçaları gibi gereksiz şeyler taşırlar. Öğretmen bunları bulmasın diye de hepsini olmadık yerlere, hatta ayakkabılarının içine saklarlar. Sınıfta öğretmeni dikkatle dinlemezler. Sınıfa giren küçük bir sinek onların dikkatini dağıtmaya yeter de artar bile. Öğretmen onlara adeta annelik yapmak zorundadır. Giyinmelerine yardım eder, yere düşen şapkaları toplar, paltoların karışmamasına dikkat eder. Öğretmen bunları yapmazsa çocukların hepsi birden ağlamaya başlar. Zavallı öğretmenler. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de bütün bu öğrencilerin annelerine çocuklarının durumları hakkında bilgi verirler. Kendilerine sürekli olarak çocuğumun sınıftaki durumu nasıl, benim çocuğum neden hiçbir şey öğrenemiyor, benim çocuğuma neden başarı madalyasını takmadınız gibi sorular sorulur. Bazen öğrencilere kızdıkları zaman sabırları taşar ve onları azarlarlar. Ancak daha sonra pişman olup hepsinin başını birer birer okşarlar. Kardeşimin öğretmeni Delcati, genç, son derece iyi giyimli, esmer, hareketli, rahat ve şefkatli biri. Annem ona öğrencileriniz sizi seviyorlar mı bari diye sorunca öğretmen çoğu beni sever diye karşılık verdi. Ancak okul bittikten sonra hiçbiri yüzümüze bile bakmaz. Öğrenciler başka sınıflara gidip de öğretmen değiştirdikleri zaman bir önceki öğretmenlerini görmezlikten gelirler. Delcati daha sonra yaşlı gözlerle kardeşime dönerek sen sakın böyle yapma, sakın beni görünce başını başka yöne çevirme olur mu dedi. Annem, 10 Perşembe. Bugün kardeşinin öğretmeni evdeyken annene karşı büyük bir saygısızlık yaptın. Bu sakın bir daha olmasın Enrico. Senin düşüncesizce ettiğin sözler bir mermi gibi kalbime saplandı. Unutma ki yıllar önce ağır bir hastalık geçirdiğinde annen bütün gece yatağının ucunda senin nefes alıp verişini kontrol etmişti. Bir an için onun aklını kaçıracağını düşünmüştüm. Şimdi sen nankörlük ediyorsun. O senin için saçını süpürge edip canını bile tehlikeye atabileceği halde sen onu sözlerinle kırıyorsun. Şunu sakın unutma, hayatta çok üzücü olaylarla karşılaşabilirsin. Ama başına gelecek en büyük felaket anneni kaybetmen olacaktır Enrico. Büyüyüp adam olsan da her zaman annenin sevgisine, şefkatine, sıcaklığına ihtiyaç duyacağını hiçbir zaman aklından çıkarma. O zaman anneni üzdüğün zamanlar aklına geldiğinde vicdan azabı çekersin. Eğer küçükken anneni üzüp incitmişsen hayat boyu mutlu olamazsın. Hayatın boyunca annen aklına geldiğinde üzüntüden kahrolursun ve ruhun sana içten içe eziyet eder. Anne sevgisi sevgilerin en kutsalı, Enrico. Onu ayaklar altına alan kişi inan bana zavallıdır. Annesine saygı gösteren katilin bile yüreğinde hala nezaket ve dürüstlük vardır. Annesini üzen insanlar işe yaramaz, rezil kişilerdir. Sakın bir daha ağzından onu kıracak bir söz çıkmasın, Enrico. Ve eğer anneni incitecek bir söz edersen benden korktuğun için değil, içinden geldiği için ondan özür dile. Ben seni çok seviyorum oğlum. Sen benim hayat kaynağımsın. Fakat seni annene nankörlük ederken göreceğime ölmüş görmeyi yeğlerim. Git ve bir süre yanıma gelme. Çünkü sana sevgiyle yaklaşabileceğimi pek sanmıyorum. Baban. Arkadaşım Koretti. 13 Pazar. Babam beni affetti. Annem de ben hala üzgün olduğum için beni kapıcının oğluyla birlikte dışarı dolaşmaya gönderdi. Yolun yarısına vardığımızda birinin beni çağırdığını duydum. Bu arkadaşım Koretti'ydi. Üzerinde kahverengi bir kazak, kafasında beresi ve sırtında da çok ağır tahta parçaları vardı. Kamyonetin üzerinde duran bir adam her seferinde onun sırtına birkaç tahta yüklüyor, o da bunları babasının dükkanına taşıyordu. Coretti'ye burada ne yapıyorsun diye sorduğumda ne yaptığımı görmüyor musun diye cevap verdi. Benim ona güldüğümü gördü ama hiç ciddiyetini bozmadan çalışmasını sürdürdü. Bir yandan da kendi kendine fiil çekimlerini tekrarlıyordu. Bana dönerek vaktimi değerlendirmeye çalışıyorum dedi. Babam yardımcısıyla birlikte bir yere kadar gitti. Annem hasta. Bütün bunları boşaltma işi de bana kaldı. Ben de bir yandan babama yardım ediyor, bir yandan da kendi kendime dil bilgisi çalışıyorum diye konuşmasını sürdürdü. Daha sonra kamyonetteki adamlara babam paralarınızı dönünce verecek diye seslendi. Kamyonet hareket edince Coretti bana bir dakika dükkana gelsene dedi. Dükkanın içi tahta yığınlarıyla doluydu. Bir kenarda terazi vardı. Coretti, bugün çok yorucu bir gün. Şimdi bu tahtaların hepsini eşit parçalara bölmeliyim diye söylendi. Sonra bütün gün çalıştığını, bunun için ellerinin şiştiğini söyleyip yerdeki kurumuş yapraklara bir tekme savurdu. Ona nerede ders çalışıyorsun diye sordum. Tabii ki burada değil, gel benimle sana göstereyim diye cevap verdi. Tam biz içerideyken dükkana giren birinin kimse yok mu diye seslendiğini duyduk. Bu birkaç tahta parçası satın almaya gelen bir kadındı. Coretti hemen kadınla ilgilenip ona istediği parçaları verdi ve parayı alıp kadını uğurladı. Daha sonra tekrar içeri girdi ve defterine bir şeyler yazmak üzereydi ki birden kahveyi ateşin üzerinde unuttuğu aklına geldi. Bana dönüp annem için kahve pişiriyordum. Hadi gel onu birlikte götürelim. Annem seni görünce çok sevinir dedi. Sonra annesinin bir haftadır hasta olduğunu ve yataktan kalkamadığını söyledi. Kahveyi ocaktan aldı, birlikte annesinin yattığı odaya girdik. Annesi başında beyaz bir başörtüsüyle büyükçe bir yatağa uzanmış yatıyordu. Coretti, işte kahven anne dedi. Fincanı kadıncağıza verirken beni de annesine tanıtmayı ihmal etmedi. Annesi beni görünce çok sevindi ve bana aferin sana oğlum, demek ki hasta bir kadını ziyarete geldin diyerek gülümsedi. Bu sırada Coretti, annesinin başının altındaki yastığı düzeltip battaniyesini üzerine örttü. Daha sonra ateşi yaktı ve komedinin üzerindeki kediyi kovaladı. Bütün bunları yaptıktan sonra annesine başka bir şeye ihtiyacın var mı diye sorup onun elindeki fincanı aldı. Tam dışarı çıkacakken geri döndü. İlaçlarını almayı sakın ihmal etme. Bitince hemen bana söyle ki koşup eczaneden alayım dedi. Annesi teşekkür ederim oğlum diye karşılık verdi. İçeri girdiğimde Coretti bana babasının savaşta almış olduğu madalyalı bir resmini gösterdi. Sonra beraber tekrar mutfağa girdik. Coretti benim dersimi bitirdikten sonra çıkıp dolaşabilecek vakit bulabildiğim için çok şanslı olduğumu söyledi. Sonra tekrar dükkana girip testereyle tahtaları kesmeye başladı. Bana dönerek babam dönünce bütün bu tahtaları kesilmiş bulmasını istiyorum dedi ve ekledi. Şu anda benim için en önemli şey annemin yeniden sağlığına kavuşması. O annesinin bugün çok daha iyi olduğunu, kendisinin dil bilgisi dersini de yarın sabah erkenden kalkıp çalışacağını söylerken dükkanın önüne bir kamyon yanaştı. Coretti dışarı koştu, kamyoncuyla konuştu ve bana dönerek benimle daha fazla sohbet edemeyeceğini söyledi. Sonra uğradığım için teşekkür edip yeniden dışarı çıktı. Hemen işe koyuldu. Odunları kamyondan aşağı birer ikişer indirmeye başladı. Ben yola koyulurken arkamda "Sen çok şanslı bir çocuksun" diye seslendi. Hayır sevgili arkadaşım, hem derslerine çalışıp hem de ailene yardım edebildiğin için asıl şanslı olan sensin. Sen benden çok daha iyi ve çok daha başarılı bir çocuksun. Müdür. 18 Cuma. Coretti bu sabah çok mutluydu. Çünkü bugün öğretmenin ders çalışmasına yardım etmek için ona uğramıştı. Öğretmeni Coatti, kıvırcık saçlı, uzun siyah sakallı, koyu renk gözlü ve kalın sesli biri. Öğrencilerini korkunç mimikleri ve sert konuşmalarıyla korkutmaya çalışır. Fakat onun bu tür hareketleri kimseyi korkutmaz, aksine herkesi güldürür. Çocuklar onun bu davranışlarına gizlice gülerler. Öğretmenlerin sayısı Coatti ile birlikte 8'i buluyor. 4. sınıfların öğretmeni ayağı aksayan, sürekli yün kravat takan ve acı dolu bir yüz ifadesi olan biri. Taşra'da tavanı akan bir okulda geçirdiği yıllar onu böyle yıpratmış. 4. sınıfların diğer öğretmeni ise çok yaşlı, beyaz saçlı biri. Okulun bir başka öğretmeni ise iyi giyimli, gözlüklü, sarı bıyıklı, ona avukat bey adını taktılar. Beden öğretmenimiz tam bir askeri andırır. Boynunda savaştan kalma bir kurşun izi vardır. Müdürümüz ise uzun boylu, saçsız, altın çerçeveli gözlüğü olan, uzun gri sakallı, siyah takım elbisesi neredeyse boğazına kadar düğmeli bir adam. Çocuklarla arası çok iyi. Birileri bir suç işleyip odasına girdiği zaman onlara bağırmak yerine son derece tatlı bir ses tonuyla onlarla konuşur ve bir daha böyle hareketlerde bulunmamaları gerektiğini söyler. Öğrenciler de onun odasından utanarak ve kıpkırmızı gözlerle çıkarlar. Zavallı müdürümüz okulun en çok yorulan kişisi. Sabahları okula herkesten önce gelir ve okuldan evine herkesten sonra döner. Misket oynayan çocuklar onun sokaktan geçtiğini görünce kaçışmaya başlarlar. Müdür onlara üzgün ama sevgi dolu bakışlarla bakar. Şu ana kadar kimse onun güldüğünü görmemiş. Annem oğlu askerlik yaparken öldüğü için onun bu kadar hüzünlü olduğunu söylüyor. Bu tatsız olaydan sonra müdürümüz görevinden ayrılmak istemiş ancak öğrencilerini bırakamadığı için bunu bir türlü içine sindirememiş ve bundan vazgeçmiş. Babam ona bir gün okuldan ayrılacak olmanız bizi ne kadar üzüyor bilemezsiniz müdür bey demiş. Bu arada bir veli de oğlunu bir başka okuldan bizim okula naklettirmek için okula gelmiş. Müdür çocuğu görünce birden ayağa fırlayıp çocuğa büyük bir şaşkınlık içinde bakmaya başlamış. Bu çocuk şaşılacak derecede onun ölen oğluna benziyormuş. Müdür çocuğun kaydını yapmış ve sonra derin düşüncelere dalmış. Babam ona tekrar gideceğiniz için hepimiz çok üzülüyoruz beyefendi demiş. Bunun üzerine müdür istifa dilekçesini yırtarak kalmaya karar verdim demiş ve yerine oturmuş. Askerler 22 Salı. Müdürün oğlu gönüllü asker olarak gittiği orduda ölmüştü. Bunun için müdürümüz okul çıkışında caddede yürüyen askerlere büyük bir dikkatle bakardı. Dün okulun önünden bir alay geçerken 50 kadar çocuk bandonun etrafında zıplayıp dans etmeye başladı. Cetvelleriyle çantalarına vurup tempo tutuyorlardı. Biz de arkadaşlarla birlikte kaldırımda duruyorduk. Garone daracık elbiselerinin içinde ayakta duruyor, bir yandan da elindeki ekmek parçasını dişliyordu. Votine her zamanki gibi çok iyi giyinmişti. Fabrikatörün oğlu Precossi, kızıl saçlarıyla Crossi, haşarı suratıyla Franti ve kaptanın oğlu Robetti geçen alaya büyük bir merakla bakıyorlardı.